Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Malcolm Gladwell'in What the Dog Saw ve Diğer Maceralar adlı kitabı. Yazarın 1996 ile 2006 yılları arasında The New Yorker için kaleme aldığı 19 makaleyi bir araya getiren kurgu dışı bir deneme seçkisidir.
İlk kez 2009 yılında yayımlanan eser, tek bir büyük tez etrafında ilerlemek yerine, gündelik hayatta önemsiz görünen olayların ardındaki düşünme biçimlerini araştırır. Mutfak ürünleri satan Ron Popeil'den köpek eğitmeni Cesar Millan'a, ketçap çeşitliliğinden işe alım yöntemlerine kadar çok farklı konular, insan davranışını anlamaya yönelik bir merceğe dönüşür. Gladwell kitabı 3 bölümde düzenler. İlk bölüm özgün takıntıları ve gözden kaçan ustalıkları, ikinci bölüm tahminlerin ve kurumların yanılgılarını. Son bölüm ise kişilik, zeka ve yetenek değerlendirmelerini ele alır. Temel amaç, okuru alışılmış bakış açısından uzaklaştırmak, bir kişinin, kurumun ya da hatta bir köpeğin çevreyi nasıl algıladığını düşünmeye davet etmektir. Bu nedenle kitap, kesin reçeteler vermekten çok, yerleşik varsayımların hangi koşullarda yanıltıcı olabileceğini gösterir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, gündelik nesneler üzerinden görünmeyen uzmanlığı anlamak, kitabın ilk bölümü.
Toplumun çoğu zaman küçümsediği ya da sıradan saydığı alanlarda oluşan uzmanlığı inceler. Ron Popeil'in televizyon üzerinden mutfak ürünleri pazarlama becerisi.
Howard Moskowitz'in damak zevkindeki farklılıkları anlamaya çalışması ve Cesar Millan'ın köpeklerin beden dilini okuması bu yaklaşımın farklı örnekleridir.
Gladwell'in ilgisi yalnızca bu kişilerin başarılı olması değildir.
Asıl soru, başkalarının karmaşık veya değersiz gördüğü bir ayrıntıyı nasıl sistemli biçimde kavradıklarıdır.
Örneğin ürün geliştirmede herkesin ideal kabul edeceği tek bir tat aramak yerine.
Farklı insanların farklı tercih kümeleri bulunduğunu görmek daha işlevsel olabilir. Bu düşünce, Türkiye'de de tüketici alışkanlıklarını tek tip varsayan pazarlama ve kamu hizmeti anlayışlarına uygulanabilir.
Bölümün önemli yanı uzmanlığı yalnızca diploma, ün ya da akademik statüyle eşitlememesidir. Ustalık, uzun gözlem, tekrar ve karşı tarafın ihtiyaçlarını dikkatle algılama yoluyla da oluşabilir.
Ancak Gladwell bu örnekleri evrensel başarı formülleri olarak sunmaz.
Okurun çıkarması gereken daha ölçülü sonuç şudur. İyi karar vermek için önce sorunun muhatapları tarafından nasıl yaşandığını anlamak gerekir.
Başlıktaki köpek imgesi de tam olarak bu perspektif değişimini temsil eder. İkinci olarak tahmin yanılgıları, aşırı bilgi ve geriye bakış kolaylığı. İkinci bölüm, insanlar geleceği açıklayabildiklerini düşündüklerinde bile tahminin neden kırılgan kaldığını ele alır.
Unihol örneği üzerinden bilgilerin tamamen gizli olmamasının tek başına kamunun ya da yatırımcıların gerçeği anlayacağı anlamına gelmediği vurgulanır.
Belgeler erişilebilir olsa bile verinin karmaşıklığı ve yorumlama yükü önemli gerçekleri görünmez hale getirebilir. Bu mesele yalnızca finans dünyasına ait değildir. Büyük kurumlarda rapor sayısı arttıkça yöneticilerin kritik uyarıyı ayırt etmesi otomatik olarak kolaylaşmaz.
Gladwell ayrıca geriye bakış yanlılığına dikkat çeker. Bir olay yaşandıktan sonra insanlar sonucu önceden tahmin etmenin açık olduğunu sanma eğilimindedir. Oysa karar anındaki belirsizlik, sonucun bilindiği noktadan bakıldığında kolayca unutulur.
Türkiye'de ekonomik gelişmeler, seçim sonuçları veya deprem hazırlığı üzerine yapılan tartışmalarda da bu ayrımı korumak yararlıdır.
Sonradan doğru görünen yorum ile olaydan önce makul kanıta dayanan öngörü aynı şey değildir.
Nassim Taleb'in finansal belirsizlikle ilgili yaklaşımı da bu çerçevede yer alır. Kitap, tahmini tümüyle terk etmeyi savunmaz. Bunun yerine nadir olayların etkisini, modellerin sınırlarını ve karar vericilerin bilmediği alanları açıkça hesaba katmayı önerir.
Böylece kesinlik iddiası yerine hataya dayanıklı düzeneklerin değeri öne çıkar. Üçüncü olarak,
karmaşık toplumsal sorunlarda ahlaki sezgi ile maliyet hesabının çatışması, Gladwell, evsizlik üzerine yazısında,
toplumsal sorunlara dair yaygın sezgilerin uygulamada neden yetersiz kalabildiğini gösterir.
Sokakta yaşayan, sağlık sistemiyle sık temas kuran ve acil hizmetlerden sürekli yararlanan küçük bir grubun kamuya çok yüksek maliyet çıkarabildiği fikri,
sorunun yalnızca yardımseverlik veya disiplin başlığında tartışılamayacağını ortaya koyar. Kalıcı konut ve yoğun destek sağlamak ilk bakışta pahalı görünebilir.
Buna karşılık geçici müdahalelerin hastane başvurularının ve kriz hizmetlerinin toplam yükü daha büyük olabilir. Gladwell'in burada öne çıkardığı nokta, maliyet hesabının insan onurunu dışlayan soğuk bir araç olması değildir. Tersine, daha insani görünen ve daha etkili sonuç verebilen çözümlerin yerleşik siyasi reflekslerle çelişebileceğini anlatır. Türkiye'de barınma, bağımlılık, ruh sağlığı veya yaşlılık gibi sorunlar tartışılırken de benzer bir ayrım önem taşır. Bir hizmetin bütçedeki ilk maliyetiyle toplumun uzun vadede ödediği maliyet aynı değildir. Bununla birlikte kitap, tek bir modeli her şehir ve her grup için kesin çözüm diye sunmaz. Yerel kurumlar, konut kapasitesi ve sosyal destek ağları sonucu değiştirir. Denemenin kalıcı değeri, iyi niyetli ama parçalı müdahaleler yerine sorunun bütün maliyetini ve insani etkisini birlikte değerlendirme çağrısı yapmasıdır. Dördüncü olarak, işe alım, yetenek ölçümü ve erken parlayan dahi varsayımı, kitabın kişilik, karakter ve zeka üzerine kurulu bölümü. Kurumların insanları seçerken kullandığı ölçütleri sorgular. Gladwell, iş görüşmelerinin adayın gelecekteki performansını sandığımız kadar güvenilir biçimde göstermeyebileceğini belirtir. Görüşmeler çoğu zaman kişinin kendini sunma becerisini, görüşmeciyle kurduğu kısa süreli uyumu veya ortak kültürel işaretleri ölçer. Oysa öğretmenlik, yöneticilik ya da uzmanlık gibi işlerde başarı, uzun vadeli davranışlar ve bağlama bağlı beceriler gerektirir. Amerikan futbolu oyuncularından öğretmen seçimine uzanan örnekler, görünür özelliklerden performans sonucu çıkarmanın riskini açığa çıkarır. Gladwell ayrıca genç yaşta parlayan kişileri olağanüstü yeteneğin doğal simgesi sayma alışkanlığına karşı çıkar. Değer yaratan şirketlerin kurucuları arasında daha ileri yaşlarda işe başlayanların da bulunması, yaratıcılığın sadece erken başarıyla açıklanamayacağını düşündürür. Bu yaklaşım, Türkiye'de yaş ayrımcılığı ve diploma merkezli işe alım tartışmaları açısından da anlamlıdır. Kurumlar, özgeçmişteki parlak etiketleri tek başına yeterli kanıt saymak yerine iş örnekleri, yapılandırılmış değerlendirmeler ve deneme süreçleri kullanabilir. Kitap zekanın önemsiz olduğunu savunmaz. Daha dar bir iddia ortaya koyar, yani ölçmesi kolay olan özellikler çoğu zaman gerçekten ihtiyaç duyulan yetkinliklerle aynı değildir. Son olarak profil çıkarma, panik ve insan davranışını basit etiketlere indirgeme riski, Gladwell, suç profilleme. Kişilik testleri ve baskı altında verilen tepkiler üzerinden insan davranışını hızlı sınıflandırma arzusunu inceler. Bu alanların ortak noktası, sınırlı ipucundan güvenilir bir karakter veya gelecek davranışı tahmini üretme isteğidir. Özellikle suç profilinin popüler kültürde taşıdığı kesinlik havası, bilimsel olarak her zaman haklı değildir. Bir davranış kalıbı bazı vakalarda dikkat çekici görünebilir. Ancak bu kalıptan yola çıkarak belirli bir kişinin suç işleyip işlemeyeceğini söylemek çok daha zordur. Kitap ayrıca panik ile boğulma olarak adlandırılan performans düşüşü arasındaki farkı ele alır. Panikte kişi kontrolünü kaybedip rastgele veya zarar verici tepkiler verebilir. Boğulmada ise kişi bildiği işi aşırı bilinçli denetlemeye başlayarak akışını bozabilir. Bu ayrım, sınav, spor, sahne veya kriz yönetiminde görülen her hatayı aynı psikolojik nedene bağlamamayı öğretir. Türkiye'de güvenlik, insan kaynakları ve eğitim alanlarında test ve sınıflandırma araçları sık kullanılır. Gladwell'in uyarısı, bu araçları bütünüyle reddetmek değildir. Asıl gereklilik, etiketlerin hata payını kabul etmek, değerlendirmeyi çoklu kanıtla desteklemek ve bir insanı tek bir puana ya da ilk izlenime indirgememektir. Böylece kararlar hem daha adil hem de daha gerçekçi hale gelir. Sonuç olarak, what the dog saw, farklı konular arasında beklenmedik bağlantılar kurmayı seven, uzun, bir tek tez yerine bağımsız ama düşünsel olarak akraba denemeler okumaktan hoşlanan okurlar için uygundur. Gazetecilik, davranış bilimi, iş dünyası, kamu politikası ve gündelik kültürle ilgilenenler kitapta kendi ilgi alanlarına açılan bir kapı bulabilir. Özellikle yöneticiler, öğretmenler, insan kaynakları çalışanları ve iletişimciler için değerli tarafı, değerlendirme ve tahmin süreçlerindeki kör noktaları görünür kılmasıdır. Oker, işe alım görüşmesinin uzman etiketinin veya bol miktardaki verinin kendiliğinden doğru karar üretmediğini daha somut biçimde düşünebilir. Gladwell'in benzer popüler bilim kitaplarından ayrıldığı nokta, burada büyük bir kavramı baştan sona kanıtlama çabasından çok, iyi kurulmuş gazetecilik portreleri ve vakalarla düşünme pratiği sunmasıdır.
bu yapı kitabı kolayca bölümlere ayırarak okumaya elverişli kılar. Aynı zamanda bütünsel bir kuram arayan okur için dağınık görünebilir. Gladwell'in akıcı anlatımı güçlüdür. Fakat bazı yorumları kesin bilimsel sonuçlar gibi almak yerine tartışmayı açan yorumlar olarak değerlendirmek daha sağlıklıdır. Kitabın asıl entelektüel kazancı da buradadır. Tanıdık bir olayın arkasındaki varsayımları fark ettirir, ardından okuyucuyu ilk açıklamayla yetinmemeye çağırır. Bu nedenle eser, cevaplardan çok daha iyi soruların değerini hatırlatan, erişilebilir bir deneme derlemesidir. Destek olmak isterseniz, Malcolm Gladwell kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.